Ayrım 27. Gora. Rabindranath Tagore. Sayfa 253. Ananda Moyi'yi ziyaretleri sırasında Lolita'nın neden bu kadar heyecanlandığını anlamak için biraz geriye gitmek gerekiyor. Birkaç gündür sabahları uyandığında Lolita'nın aklındaki tek düşünce şu oluyordu. Binoy Babu bugün gelmeyecek. Ama yine de günün geri kalanında Binoy'un geleceği umudunu içinden atamıyordu. Arada sırada belki de geldiğini ama oturma odasına çıkmak yerine aşağıda Paresh Babu ile olduğunu düşünürdü. Bu düşünce aklına bir kez geldiğinde odadan odaya dolaşıp dururdu. Artık gece olmak üzere olduğunda Lolita beynine üşüşen düşüncelerden nasıl kurtulacağını bilemeden yatağında uzanırdı. Bir an geliyor, gözyaşlarını güçlükle tutabiliyor, başka bir anda kimi olduğunu bilmeden belki de kendisine öfkeleniyordu. Aklından şu düşünceler geçiyordu. Nedir bu? Neler oluyor bana? Hiçbir çıkış noktası bulamıyorum. Daha ne kadar katlanabilirim buna? Lolita, Binoy'un Hindu toplumuna ait olduğunu ve onunla evlenmenin söz konusu bile olmadığını biliyordu. İçinde bulunduğu durum ne kadar da korkunçtu. Binoy'un kendisine karşı az da olsa bir şeyler hissettiğinin farkındaydı. İşte bu yüzden duygularını denetlemekte güçlük çekiyordu. Hevesle Binoy'un gelmesini beklerken gerçekten gelirse diye de çok korkuyordu. Günlerce bu şekilde kendi kendiyle mücadele ettikten sonra o sabah artık dayanamayacağını anladı. Bütün bu işkenceye Binoy'un yokluğu neden olduysa belki de onu görmek acısını dindirebilirdi. Bu nedenle hemen Satish'in odasına daldı. "Sanırım Binoy babuyla kavga ettiniz," dedi Satish'e. Teyzesi geldiği için Binoy günlerdir aklına bile gelmemesine rağmen Satish bu suçlamaya hiddetle karşı çıktı. "O zaman gerçekten de çok iyi bir arkadaş," diye devam etti Lolita. "Sen durmadan Binoy babu, Binoy babu diye dolaşırsın ama o seni görmek için kılını bile kıpırdatmıyor." "Öyle mi?" diye bağırdı Satish. "Hem sen nereden biliyorsun ki? O da beni görmek ister." Ailenin en küçük üyesi olarak Satish genelde bir tartışmayı kazanmak için etkili iddialarda bulunmaya güvenirdi. Ama bu konuda elle tutulur kanıtlara ihtiyacı olduğunu hissediyordu. Bu yüzden hemen Binoy'un evine doğru yola koyuldu. Ancak kısa sürede geri döndü, ablasına şu haberi verdi. Evde değilmiş, işte o yüzden gelmiyormuş. "Ama daha önce gelemez miydi?" diye ısrar etti Lolita. "Gelemezdi. Çünkü uzun süredir evde yokmuş." Lolita bunu duyunca hemen Sucharita'nın yanına gitti. "Didi," dedi, "Gurbabu'nun annesini görmeye gitmemiz gerektiğini düşünmüyor musun?" "Ama onu tanımıyoruz ki," diye karşı çıktı Sucharita. "Olsun, babam Gurbabu'nun babasının eski bir dostu değil mi?" Sucharita da böyle olduğunu hatırlamıştı. "Evet, doğru," dedi. O da iyice heyecanlanmıştı. "Git, babama sor bakalım." Ama Lolita bunu yapmak istemedi. Bu yüzden Sucharita kendisi gitmek zorunda kaldı. "Elbette," dedi Paresh Babu. "Sucharita'nın teklifini duyar duymaz. Bunu uzun zaman önce yapmamız gerekiyordu." Kahvaltıdan sonra gitmeye karar verdiler. Ama karara vardıkları anda Lolita fikrini değiştirdi. Bir anda incinmiş gururu öne çıkmış, kendisini engellemişti. "Sen babama eşlik et," dedi Sucharita'ya. "Ben gelmiyorum." "Olmaz öyle şey," diye bağırdı Sucharita. "Babamla yalnız nasıl gideyim? Lütfen gel Lolita, inat edip her şeyi berbat etme." Lolita sonunda ikna olmuştu ama giderse Binoy'a yenildiğini kabul etmiş olmaz mıydı? O uzak durmakta hiç zorluk çekmemişti ama şimdi kendisi Binoy'un peşinden mi koşacaktı? Böyle teslim olmak tam bir rezaletti. Kendisini böyle bir durumda bıraktığı için Binoy'a çok öfkelenmişti. Belki Binoy'u görür diye Ananda Moyi'ye uğramak istediğini kabullenmemek için çok çabaladı. Bu davranışını sürdürmek için de ne onunla selamlaştı ne de yüzüne baktı. Binoy ise gerçek duygularını öğrendiği için Lolita'nın kendisine bu şekilde davrandığını düşünüyordu. Böylece Binoy'un hissettiklerinden hoşlanmadığını göstermiş oluyordu. Binoy kendini beğenmiş biri olmadığından Lolita'nın kendisini sevebileceği düşüncesi aklına bile gelmiyordu. Binoy çekinerek odanın kapısına kadar geldi, orada durdu. Paresh Babu'nun eve gitmeye hazır olduğu haberini söylemeye gelmişti. Sonra da Lolita'nın kendisini görmemesi için kapının arkasına sığındı. Ne? Diye bağırdı Ananda Moe. Bir şeyler yiyip içmeden onu göndereceğimi mi düşünüyor? İşim uzun sürmez Binoy. Sen geç otur. Ben de şimdi gidip şu işi halledeyim. Hem sen neden öyle kapıda dikiliyorsun? Binoy içeri girdi. Lolita'dan olabildiğince uzağa oturdu. Lolita sonunda sakinleşmişti. Her zamanki gibi konuşmaya başladı. Biliyor musunuz Binoy Babu, arkadaşınız Satish onu iyice unutup unutmadığınızı anlamak için bu sabah evinize gitti. Binoy sanki cennetten bir ses duymuş gibi şaşırdı. Sonra da şaşkınlığını bu kadar belli ettiği için utandı. Her zamanki hazır cevaplığı bir anda kendisini terk etmişti. Demek Satish evime gitti, dedi kulaklarına kadar kızararak. Birkaç gündür evde değildim. Lolita'nın söylediği bu birkaç sözcük Binoy'u çok sevindirmişti. Bütün yaşamına bir kabus gibi musallat olmuş kuşkularından bir anda kurtuluverdi. Artık isteyebileceği hiçbir şey kalmamıştı. Kurtuldum, kurtuldum diye bağırıyordu yüreği sanki. Lolita bana inanıyor, Lolita bana kızmıyor. Aralarındaki engeller çabucak ortadan kalkmıştı. Sucharita gülümsedi. Sanırım Binoy Babu bizi ilk başta korkunç pençeleri, uzun dişleri ve boynuzları olan yaratıklar sandı ya da belki de silahlarımızla saldırıya geçeceğimizi düşündü. Sessiz kalanlar her zaman suçlu sayılır dedi Binoy. Bu dünyada kim önce şikayet ederse davayı o kazanır. Ama özellikle sizden dedi böyle bir söz beklemezdim. Siz kendiniz herkesten uzaklaştınız. Şimdi de başkalarını uzak durmakla suçluyorsunuz. Binoy Sucharita'ya ilk defa Didi demişti. Böylece onu kız kardeşi gibi gördüğünü söylemiş oluyordu. Sucharita bundan çok hoşlanmıştı. İlk karşılaştıkları zamandan beri aralarında olan yakınlık artık hoş ve sağlam bir biçime bürünmüştü. O sırada Ananda Moe geri dönüp kızlarla ilgilenmeye başladı. Binoy'u da Paresh Babu'nun yiyecek ve içecekleriyle ilgilenmesi için aşağı gönderdi. Paresh Babu kızlarıyla ayrılırken hava neredeyse kararıyordu. Binoy Ananda Moe'ye anne dedi bugün daha fazla iş yapmanıza izin vermeyeceğim. Gelin yukarı çıkalım. Binoy'un içi içine sığmıyordu. Ananda Moe'yi taraçaya çıkardı. Orada oturması için kendi elleriyle bir hasır serdi. Evet Bino, mesele nedir diye sordu Ananda Moe. Bana ne söylemek istiyorsun? Bino'nun yanıtı hiçbir şey oldu. Ben sizin konuşmanızı istiyorum. Aslında Binoy, Ananda Moe'nin Paresh Babu'nun kızları hakkında ne düşündüğünü çok merak ediyordu. Beni işimden bu yüzden mi alıkoydun diye bağırdı Ananda Moe. Ben de önemli bir şey söyleyeceksin sandım. Sizi buraya getirmeseydim bu güzel gün batımını göremezdiniz dedi Binoy. Gerçekten de o sırada Kasım güneşi Kalküta çatılarının ardından batmaktaydı. Ama güneş biraz sıkıntılı görünüyordu. Güneşin o büyüleyici renklerinden eser yoktu. Altın parıltısı ufuk üzerinde uzanan duman perdesinin ardında kalmıştı. Ama bu akşam bu kasvetli gün batımının ağırlığı bile Binoy'un gözlerine rengarenk görünüyordu. Sanki bütün dünya birleşmiş onu kucaklıyor, gökyüzü yanaklarını okşuyordu. Kızlar gerçekten de büyüleyici dedi Ananda Moe. Ama Binoy için bu yeterli değildi. Konunun kapanmaması için ufak tefek dokunuşlar yapıyor, Paresh Babu ve ailesiyle olan ilişkisiyle ilgili küçük ayrıntılar veriyordu. Bütün bunların aslında pek bir önemi yoktu. Ama Binoy'un hevesi, Ananda Moe'nin ilgisi, Taraçat'a baş başa oluşları, Kasım akşamının gittikçe koyulaşan gölgeleri bu önemsiz öyküye bile büyük bir anlam katıyordu. Ananda Moe içini çekip, Gora'nın Sucharita ile evlenmesini ne kadar çok isterdim dedi. Binoy oturduğu yerde doğruldu. Benim de aklımdan hep bu geçmiştir anne dedi. Sucharita Gora için çok uygun biri. Ama böyle bir evlilik olabilir mi diye sordu Ananda Moe, sanki kendi kendine konuşur gibi. Neden olmasın? Gora'nın Sucharita ile ilgilendiğini düşünüyorum. Ananda Moe de Gora'nın birinin cazibesine kapıldığını sezmişti. Binoy'un söylediklerinden de bu kişinin Sucharita olduğunu tahmin etmişti. Ben esas Sucharita'nın dindar bir Hindu ailesinden biriyle evlenmek istemeyeceğinden korkuyorum. Bence esas sorun dedi Binoy, Gora'nın bir Brahmo ile evlenmesine izin verilip verilmeyeceği. Siz buna karşı çıkmaz mıydınız? Hayır, çıkmazdım. Gerçekten mi? Evet, Binu, gerçekten. Neden karşı çıkayım ki? Evlilik kalplerin birlikteliğidir. Bu gerçekleşmişse hangi mantraların söylendiğinin ne önemi var? Evlilik töreni Tanrı'nın adıyla yapılsın yeter. Binoy üstünden büyük bir yükün kalktığını hissetmişti. Sizin bu şekilde konuşmanız beni hep şaşırtıyor anne. Nasıl böyle açık fikirli oldunuz dedi. Elbette Gora'nın sayesinde diye yanıt verdi Ananda Moy gülerek. Ama Gora da bunun tam tersini söylüyor diye karşı çıktı Binoy. Ne söylediğinin ne önemi var? Bildiğim her şeyi Gora'dan öğrendim. İnsanı inandığı gerçekler ve karşı çıktığı yanlışlıklar diğerlerinden ayırır. Zaten Brahmo ve Hindu arasında ne fark var oğlum? İnsanların kalplerinde kastlar yoktur. Tanrı orada insanları birleştirir ve onlarla birleşir. Onu uzakta tutmak ve insanları inançlar ve biçimlere göre birleştirmek doğru mu? Ağzınızdan bal damlıyor anneciğim dedi Binoy. Sonra da eğilip ayaklarına dokundu. Sizinle geçirdiğim bugün o kadar verimli oldu ki. Sucharita'nın teyzesi Hari Mohini'nin gelişiyle Paresh Babu'nun evindeki hava alt üst olmuştu. Ama bunun nasıl olduğunu anlatmadan önce Sucharita'ya kendisinin anlattığı sözlerle kısaca Hari Mohini'yi tanıtmak daha iyi olacaktır. Annenden 2 yaş büyüktüm. Babamızın evinde gördüğümüz sevginin, şefkatin sonu yoktu. Bunun nedeni evdeki tek çocuk olmamızdı. Amcalarımız bize çok düşkündü. Neredeyse her zaman kucaklarındaydık. 8 yaşına geldiğimde Palşa'dan zengin ve soylu bir aile olan Roy Chowdhury'lerin biriyle evlendirildim. Ama kaderimde mutlu olmam yazılmamış. Babam ve kayınpederim arasında Drahomam'la ilgili çıkan bir yanlış anlama olmuştu. Bundan sonra da kocamın yakınları babamın cimriliği olarak gördükleri bu hareketini uzun süre affetmediler. Hiç durmadan bana tehditler savurdular. Ya oğlumuz tekrar evlenirse, bakalım o zaman kızlarının durumu ne olacak? Babam içinde bulunduğum içler acısı durumu görünce bir daha zengin bir aileye kız vermemeye yemin etti. Bu yüzden annen varlıklı biriyle evlendirilmedi. Kocamın birlikte yaşadığı ailesi oldukça genişti. Daha 9 yaşındayken 60-70 kişinin yemeğinin hazırlanmasına yardım etmek zorunda kalıyordum. İlk önce herkese yemeği dağıtılıyor, ben de ne kalırsa onu yiyordum. Bazı zamanlar geriye yalnızca pirinç ya da pirinç ve dal kalıyordu. İlk öğünü en erken, öğleden sonra 2 gibi yiyebiliyordum. Bazen de bu akşamı buluyordu. Yemeğimi bitirdikten sonra da hemen akşam yemeğinin hazırlanmasına yardım etmem gerekiyordu. Gece 12'ye doğru akşam yemeğimi ancak yiyebiliyordum. Uyumam için belirli bir yer yoktu. Beni yanına kim alırsa onunla yatıyordum. Hatta bazen şiltesiz uyumak zorunda kalıyordum. Kimsenin bana aldırmaması kocamı da etkilemişti. O da uzun bir süre benden uzak durdu. 17 yaşına geldiğimde kızım Monorama doğdu. Durum değişmemişti. Çünkü yalnızca bir kız doğurabilmiştim. Yine de küçük kızım bütün bu aşağılamaların arasında benim için sevinç ve huzur kaynağıydı. Babasından ya da evdeki herhangi birinden en ufak bir sevgi görmeyen Monorama benim için hayatım kadar değerliydi. 3 yıl sonra bir oğlan doğurdum. O zaman durumum biraz düzeldi. Artık evin hanımı olarak görülüyordum. Kaynanamı tanımadım. Kocamın babası da Monorama'nın doğumundan 2 yıl sonra öldü. Babalarının ölümünden sonra kocam ve kardeşleri aile mülkünün paylaşımı için yargıya başvurdular. Mirasın çoğunu da davalarda harcadılar ama sonunda ayrıldılar. Monorama evlilik çağına geldiğinde onu bir daha göremeyeceğim korkusuyla Palşa'ya yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Shimula adındaki bir köyden biriyle evlendirdim. Damat oldukça yakışıklı, Kartik görünümünde genç bir adamdı. Kartik, Hinduizm'de savaş tanrısı. Yüz hatları çok düzgündü ve açık tenliydi. Ailesi de varlıklıydı. 27. ayrımın sonu. Sayfa 262.